Herkese merhaba. Ben Yasemin Bahlul Nirum. Kendine ait bir oda podcast'in bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün 33. bölümü kaydediyoruz ve konuğum aslında çok uzun zamandır yakalamaya çalıştığım, çok severek takip ettiğim sevgili Eylül Görmüş. Hoş geldin Eylül.
Merhaba Yasemin. Uzun zamandır yakalamaya çalışıyor olman benim bir türlü kendimi ayarlayamamamdan oldu. Bir de herkesin önünde bir kez daha özür dileyim
Ay
senden bu
olur
gecikmeli kayıt için.
mu? Aksine çok güzel şeyler yapıyorsun. Ben de severek takip edenlerden biriyim zaten. O yüzden çok güzel bir bekleyişti
Çok
yani.
teşekkür ederim.
Şimdi zaten aslında kayıttan önce de bir sorar gibi oldum ama çok girmedik. O yüzden şu güzel konuyla başlamak istiyorum. İnsanın kendini tanımlaması hali. Ben hani direkt isminle tanıttım. Zaten bu bölümü dinleyenler birçok insan bence zaten artık hani senin kim olduğunu biliyor gibi bir hissi var benim. Bendeki yansıması bu açıkçası. Ama sen aslında birkaç mesleği aynı anda yapan ve yapmış bir insansın. Web tasarımcısı kimliğin var, hala devam ettiğin benim bildiğim. Bir taraftan program sunuyorsun artık Bloomberg'de. Bir taraftan zaten işte podcast'in var ve senin kendin düzenli yaptığın, tırnak içinde senin söylediğini seçtiğin gibi okur olarak aslında yaptığın bazı işlerin var. Bu tanımlamalar hakkında genel olarak ne düşünüyorsun? Kendini şu anda hangisine en yakın hissediyorsun?
Ya valla çok bir tür geçiş döneminde miyim, neyim acaba gibi hissediyorum. Yani şöyle ben çok hızlıca söyleyeyim. Ben aslında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunuyum. Ama buna dair bir şey yapmadım yani mesleki olarak. İşte birkaç sene halkla ilişkiler sektöründe çalışıp aşırı mutsuz oldum. Ondan sonra işte girişimcilik diyor insanlar. Ben bu lafın gereksiz havalı olduğunu düşünüyorum. Ben esnaflık olarak tanımlıyorum onu. Bir kafe işlettim. İki şube. DEM. 6 sene kuzenimle beraber kurduk. Ondan sonra o kadar insanla iç içe olmak bana iyi gelmeyince bıraktım ve web sitesi yapmaya başladım. Web sitesi yapmak benim hobimdi ama çok seviyordum tasarlamak. Ondan sonra bu bir işe dönüştü. 7 sene mi oldu, 8 sene mi oldu? Öyle bir şey. Bir taraftan da işte evet okur olmak. Ya bu benim hani bunun bir title olarak kullanılabilecek bir yere geleceğini hiç düşünmemiştim. Hakikaten ben okuyordum işte yani çok severek okuyordum. Çocukluğumdan beri çok kitap okumayı çok seven biriydim. Bunları da Instagram'da paylaşıyordum. Kendi kişisel tarihime not düşmekte aslında derdim. Fakat o sonrasında birilerinin hoşuna gitmeye başladı. Biri birine söyledi, öbürü öbürüne söyledi falan. Orada bir takipçi birikmeye başladı. Sonra da o bana bir takım yollar açtı. Bence o yolların ilk başı, yani biz Tuğçe ile beraber işte pandemi döneminde şu anda podcast olarak yaptığımız formatın biraz daha değişiğini YouTube üzerinden yapıyorduk. Herkesin canlı yayını yaptığı o acayip dönemde öyle başladı. Sonra Kafa Dergisi'nden genel yayın yönetmeni Ayça Derin Karabulut beni bir tür keşfetti bence. Ya sen bize yazsana dedi. Ben de böyle Allah Allah filan dedim. Hiç kafamda öyle bir şey yoktu. Ondan sonra oraya yazmaya başladım. Sonra işte bir şey ya sonuçta okurluk bir yani geldiğim noktada bana para kazandıran bir şeye dönüştü. O yüzden hani meslek mi diyelim ona yani okuyor olmaktan ötürü bir takım yan şeyler işte kitap kulüpleri, televizyon programı, podcast falan bunlar bayağı böyle neredeyse profesyonel yaptığım bir şeye dönüştü. Dolayısıyla şu anda hani açıkçası şu an iki tam zamanlı işim var gibi hissediyorum ve biraz yorucu. Yani bir noktada bir karar vermem gerekiyor. Yani ya web tasarımını biraz daha asla bırakmak istemiyorum ama onun hayatındaki yoğunluğunu azaltmam lazım. Ya da öbürünü azaltmam lazım. Ama böyle yani okur, web tasarımcı, televizyon programcısı falan. Yani ne öyle ne iş olsa yaparım abi gibi bir yere geliyor sanırım. Çok uzun bir cevap oldu. Ama bir şey daha söyleyeyim.
Tabii
Yani
ki.
insan kendini nasıl tanımlar sorusu çok daha büyük bir soru sorduğun. Valla yani bilmiyorum. Burada iki tür şey var herhalde. Bir kendimize dair daha kişisel tanımlamalarımız. Bir de işte toplumun anlayacağı biçimde tanımlamak. İşte ben orada zorlanıyorum. Okurum ben denmez ki yani topluma. Bilmiyorum. Böyle cevabım bu.
Toplum diline çeviri yapılması gerekiyor gibi mi hissediyorsun?
Yani hani Evet, tabii ki. Bu arada yani zaten şey olarak da bu kavramların karıştığı bir dönemdeyiz. İşte o yani işte kim çalışan, kim çalışmayan, işte proletarya, prekarya, bir sürü yeni şey var yani, eskisi gibi değil. Yani kim işçi, kim değil, kim patron. İşte Facebook'a kendi işinin patronu yazmak diye bir şaka vardı ya eskiden, yani gerçekten ama şaka. Herkes biraz öyle bir şey oldu filan. Genel olarak böyle bir şey, sistemsel olarak da dönüştüğümüz bir dönemdeyiz bence. O yüzden benimki iyice karmaşıklaşıyor. Of, 10 dakika cevapladım tek soruyu, yandık.
Yani aslında şöyle bir şey de var. Senin şu an en azından bu hani okurluk üzerinden bahsettiğimiz işlerinin onlar aslında senin özünden çıkan işler. Yani sen kendin normal Eylül olarak hayatına devam etmişsin yıllarca ve kendin zaten halihazırda doğanın gerektirdiği şeyleri yaparken bazı eylemler sanki böyle ipe dizilmiş dizilmiş ve seni şu an aslında bir anlamda iş olarak yaptığın bir yola getirmiş. Böyle
Öyle
baktığımızda
oldu.
enteresan bu da.
Ya bunun üzerine çok düşünüyorum. Yani böyle bir iki tane şey anlatayım. Geçen lerde işte şey, yani erkek arkadaşımla konuşurken, ya ne kadar işte şanslıyım. Hani ben kendim o olarak durdum ve bir takım şeyler açıldı önümde gibi bir şey söyledim. O da dedi ki, ya pardon da ne şansı, sen dedi yani tek bir kitabın fotoğrafını çekmek için ne taklalar atıyorsun, oturup hepsine dair yazıyorsun, bunlar ya hakikaten kendi kendine olmuş gibi mi geliyor sana dedi. Yani orada bir bayağı iş gibi yapıyorsun bunu dedi. Ya doğru, öyle bakınca bu hatta bugün de Tuğçe ile işte bir kitap bir filmdeki partnerim konuşuyorduk. O da işte Mubi Türkiye'de pazarlama direktörü olarak işe başladı ve aslında onu oraya getiren, o da bana onu dedi yani, onun işi pazarlama zaten ama bu işe kabul edilmesinde muhtemelen bizim bugüne kadar ürettiğimiz pek çok içeriğin bir kıymeti oldu hani baktıklarında, ha bu kadın bunu biliyor diye. Böyle o da bana onu dedi yani, bir yerde bir şeyleri doğru yaptık herhalde ama nerede neyi tam doğru yaptık emin de değilim ama filan diye, böyle ilk iş günü işe yürürken bana bir mesaj atmış. Ben de böyle onu düşünüyorum yani, şöyle evet sevdiğim şeyi yaptım ama yani hakikaten de bir bana iş gibi gelmediği için belki böyle hissediyorum ama o şeye bir tür emek şüphesiz ki verdim de bu oldu yani, hani hakikaten aslında kendim için yaptığım ve başkalarına da faydası olduğunu gördüğüm şeyler, işte o kitaplarla ilgili oturup uzun uzun yazmak, sadece okumak değil, onları hem kendime hatırlatmak hem başkalarına sunmak üzere yazmak. Yani böyle bir ikisi birden oldu. Bir tür iş ciddiyetiyle hakikaten davranmışım, farkında değilim bunu yaparken. Hani ben hakkını vermek istediğim için, kendi kendime hakkını vermek istediğim için aslında yaptım. Ama bir karşılığı oldu. Yine de şanslı olduğumu düşünüyorum açıkçası.
Kesinlikle çok büyük bir emek var. Benim zaten sana sormak istediğim sorulardan biri de disiplin mevzusuydu. Çünkü hani tabii senin hani iç dinamiğinde ne kadar olduğunu bilemem ama benim bile uzaktan bir gözlemci, bir takipçi olarak disiplinin yani çok dikkatimi çekti uzun süredir her konuda yaptığın işe gösterdiğin özenle. Ve o disiplin çok şey bir şey. Bazen hani kendini çok belli edebilen bir şey oluyor bence böyle işlerde. Benim için bu formül hani bir formülümüz olacak olsa böyle hani senin gibi aslında yani daha kendi özünden gelen işi yapıp da ama hakikaten de bunu bir süre sonra bir yola dönüştüren insanların hikayesinde iki tane hep böyle faktör aklıma geliyor. Biri iç pusula yani iç pusulayı takip edebilmek öyle ya da böyle. Diğeri de disiplin. Ne
Çok
düşünüyorsun?
çok haklısın. Yani orada şöyle bir şey, İç pusula dediğin şey, çok güzel ifade ettin bence. Onu takip ediyor olduğunda disiplin biraz böyle kendiliğinden de doğuyor. Eğer karakteriniz müsaitse tabii. Yani kendini disipline etmek zorunda hissetmeden disiplinini çalışır yapar hale geliyorsun. Çünkü zaten içinden gelen bir şey yapıyorsun. Ama ya ben disiplinli bir insanım, onu anladım yani, farkında değildim bunun da böyle son yıllarda ben bayağı falan böyle, çünkü hani hakikaten bir tür yani bir sürekliliği sağlamak için biraz disiplinli olmak gerekiyor. Her zaman her kitapla ilgili yorum yazarken büyük bir mutluluk hissetmiyorum. Bazılarını iş gibi yapıyorum yani. Bazen de söyleyecek bir şeyim olmuyor. Yani tamam işte falan ama yapıyorum. Ya da işte podcast'ı yani yeri geliyor hakikaten böyle uykunuzdan verip yapmak durumunda kalıyorsunuz. Ya da işte web sitesi aynı şekilde böyle sabahlara kadar oturup iş yetiştirmek durumunda olduğum oluyor. Ben bunu şöyle bir şey ya benimki sanırım ya şöyle ben hayatım boyunca hep çok çalışmak durumunda hissettim kendimi. İşte çok ders çalışmak, işte iş yaparken iyi yapıyor. Bunu çok soruyorum kendime. Ben niye ne iş yapsam çok çalışırken buluyorum kendimi diye. Yani dükkanım vardı. Hani insanlara şey gibi geliyor işte. Ay ne güzel küçük tatlı bir kafesi var. Oturuyor, çayını içiyor orada. Keyfine bakıyor falan. Böyle ben böyle ya delirdiniz herhalde falan diye. Yani işte o dükkanın sabah geri gelir. 7'de benim açmam gerekir. Bir şey bozulur. Gece 2'ye kadar ustayla dükkanda tadilatın başında beklersin falan. Ama belki de benim yapma biçimim böyle. Yani bir sürü insanda çok daha konforundan feragat etmeden yapabiliyor. Yani bilmiyorum. Ama dediğin şey doğru. Yani kesinlikle bir disipline ihtiyaç ne kadar sevdiğiniz şeyi yapıyor olun. İnsan zaman zaman sevdiği şeyden de sıkılabiliyor. Orada o disiplinin otomatik devreye girip yapmaya devam ettirmesi gerekiyor insanı sanırım.
Evet. Mesela bu konuya girmişken günlük rutinlerini sorabilir miyim? Nasıl geçiyor mesela bir günün? Özellikle şu an son dönemde belki program çekimleriyle biraz değişmiş tempon ama hani genel olarak mesela nasıl bu zamanı kurguluyorsun? Çünkü bunlar böyle çok yüzeysel günlük konular gibi geliyor ve böyle işte hani sanki o üretelim ve işte hani insanın tırnak içinde iç pusulasını takip edip de hayatta yapmak istediği tarzda işler yapması sanki bazen böyle çok soyut bir şeymiş gibi geliyor ve bunlar çarpışıyormuş gibi geliyor bence bazen bazı kontekstlerde. Ama aslında çok tamamlayıcı. Ya biri olmadan diğeri olmuyor. O yüzden rutinlerini de merak ediyorum. Hani senin bir gününün akışını genel olarak.
Söyleyeyim. Ya şöyle bu da yine bu aralar çok kendimle ilgili çok fazla şeyin farkına varıyorum herhalde. Ben mesela rutin sevdiğimi yeni fark ettim. Çünkü hiçbir zaman üzerine düşünerek ya bir kere ben mesela şey değilim böyle ya geçenlerde Instagram'da karşıma bir reklam çıktı. Şey bir app'miş bu. İşte şey yapıyorsun sana günlük şeyler söylüyor işte ne bileyim saat 8'de kalk 8 çeyrek geçe yatağını topla 8.25'te kahveni iç onları yap işte ne bileyim 35'te cilt bakımına başla vesaire onları yaptıkça böyle tik atıyorsun ve işte o da sana harikasın bravo işte bugünün 100 üstünden 95 puan aldım filan gibi şeyler veriyormuş bunu böyle bir işte şey İnsanlar şey işte hayatımı acayip değiştirdi, kendimi çok iyi hissediyorum falan filan diye şey oluyor. Ben böyle korku filmi reklamı filan fragmanı gibi izledim. Aman Allah'ım falan daha çok to-do, daha çok to-do, kabusa bak falan diye yani. Ya ben hiçbir zaman öyle biri olmadım hani şunu yapayım falan. Ama kafamın içinde checklistler var farkındayım. Ama kafamın içindeler ve böyle doğal biçimde şey
Evet.
oluyor. Şöyle yani bir takım çok düzen yani sabit yaptığım şeyler var. Eskiden daha çoktu şimdi o bir takım sebeplerden azaldı ama haftada 3 gün pilates yapıyorum. Her sabah yani 3 gün 8'de. Onu yapmadığım günlerde kendim mutlaka spor yapıyorum. O bana gerçekten yani mesela pilatese hakikaten böyle mesela geçen gün 4 saat uyumuştum ve sabah alarm çaldığında içimde çok kuvvetli bir mesaj at hocana özür dile yat uyu işte diyen sesi çok zorlanarak bastırdım. Çünkü biliyorum ki yaptığımda iyi hissedeceğim. Ben çok erken kalkan bir insanım. Yazın 6'da falan uyanıyorum. Bu da böyle sonradan oldu. Eskiden insan çok değişiyor işte. Söyleyeyim bunu da belki de ilginç olur. Ben
Evet.
normalde hep gece böyle 3'e 4'e kadar oturan ve sonrasında da sabah işte 11'de falan kalkan bir insandım. 2 sene önce Kanada'daki bir müşterim için bir web sitesi yapıyorduk ve onların saatiyle işte şey olan gece olan saatte benim o site üzerinde bir 6-7 saat çalışmam gerekiyordu insanların girmediği bir sırada. O yüzden sabah 6'da uyanmak zorunda kaldım ve aşırı hoşuma gitti. Böyle aa falan, hani böyle gün doğuyor, dünya uyanıyor ve ben çoktan uyanmışım falan. Böyle bir sanki gol atmışım dünyaya gibi bir duygu, böyle öne geçtim işte falan
Evet.
gibi tuhaf bir şey. Bir hoşuma gitti. Ondan beri böyle yaşıyorum. Böyle bayağı bir günde değişti yani. O günkü duygum o kadar güçlüydü ki, yani saat olmuş 12 ve ben işi bitirmişim ve bir sürü başka şey yapmışım falan. Bu duygu çok iyi geldi. Dolayısıyla böyle çok erken kalkıyorum. Kışın çok şey, hükümetimizin saat politikası sağ olsun çok zor oluyor kalkmak, ama işte 7-7.30'da hani kalkıyorum kışında. Şu var, mutlaka sabahları en az bir saat kitap okuyorum hiçbir şey yapmadan. O sırada zaten sabah çok erken vakit olduğu için bana bir mail vesaire bildirim geliyor olmuyor. Dolayısıyla çok kendi dünyamda kalabiliyorum. O beni çok, yani mesela ben böyle meditasyon falan hiç yapabilen biri değilim. Komik geliyor, odaklanamıyorum, giremiyorum o şeye yani. Ama mesela kitap okumak hakikaten benim sadece onun metnin içine girip böyle dünya ile ilişkimi kestiğim bir şey olduğu için bence meditatif bir etki yapıyor bende. Mutlaka sabah bir saat, bir 1,5 saat becerebilirsem kitap okuyorum. Sonra çalışmaya başlıyorum. Zaten günün akışı tamamen gelen maillere göre belirleniyor. İşte onu, işte yapmam gereken büyük işler varsa onları yapıyorum. Maili yanıtlıyorum. Böyle bir hakikaten biraz nefes nefese geçiyor günüm. Sonrasında da akşam tekrar kitaba dönüyorum. O gece okuduğum blok daha uzun oluyor. 2 saat, bazen 3 saat. Bu şekilde. Tabii program değiştirdi mesela. Yani stüdyodan 1'de çıkıyorum falan. O biraz dengemi bozdu canlı yayın olduğu için. Ama işte adapte olmaya çalışıyorum ona da. Ertesi gün 7'de kalkamıyorum tabii falan. Ama böyle bir de mesela şeylerim vardır. Onu ayırmaya çalışıyorum. Mesela evimde bir büyüyecek bir çalışma odam var. Oraya gerçekten sadece çalışmak için giriyorum ve o odadan çıktığımda sanki böyle ofisten çıkmışım ve evime gidiyorum gibi hissediyorum salona yürürken, o 5 metreyi yürürken. Yani işi tamamen orada bırakmak ve salona gittiğimde işle ilgili bir şey düşünmeme ihtiyacı duyuyorum. Ve bu ayrımı yapabilmek, çünkü öbür türlü ne dinlendiğimden bir şey anlıyorum aynı mekanda aynı şeyi yaptığımda, ne çalıştığımdan. Ve mesela kitap yorumu yazarken mesela onu salonda yapıyorum. Çünkü o bir iş gibi değil. Onu ofisle bağdaştırmamaya çalışıyorum falan. Böyle bilmeden yaptığım bir takım kendimi koruyan mekanizmalarım var herhalde.
Evet, ben de kitap okumayı nerede yapıyorsun diye soracaktım.
Şöyle, yani salondaki büyük koltuğumda genelde, eğer yazsa evimin bir balkonu var. Orada yaşıyorum yazın zaten. Yani bilgisayar falan da orada duruyor. Mesela yazın ayırmıyorum mekanları. Çünkü çok çok iyi geliyor bana balkon. Yatakta da okurum mesela uykuya dalmadan önce. Sabahları değil ama gece. Bir de tabii şey, yani vapur, tren, yani Türkiye'de değil ama yurt dışındayken, yani trende kitap okumanın okunan metinden alınan hazzı böyle 38 kat falan arttırdığına dair bir teorim var. İsviçreli bilim insanları belki bu konuyu çalışabilirler. Kesinlikle bir şey oluyor orada yani. O artık trenin nostaljisi midir? Bir yerden bir yere gidiyor, yeni bir yere gidiyor olmanın hissi midir? Bilmiyorum. En sevdiğim şeydir trende kitap okumak. Ama işte Türkiye'de çok yapabildiğim bir şey değil. Ama böyle her yerde okurum ya genel olarak. Yani tuvalete de kitapla giderim ben filan. Öyle bir şey yani. Hep elimde o olur.
Şeyi sana hep soruyorlardır diye tahmin ediyorum. Ne zamandır bu kadar okuyorsun veya okumak nasıl girdi? Ben de merak ediyorum. Çok klasik bir soru gibi ama gerçekten merak ediyor insan. Nasıl yani ilk başlangıçta?
Ya şöyle, ben bir kere yani hakikaten çok aşırı kitap okunan bir evde büyüdüm. Babam gazeteci, annem İngiliz Dili Edebiyatı mezunu. İngilizce öğretmenliği yaptı uzun yıllar, çeviriler yaptı vesaire. Dolayısıyla yani çok evin doğal bir parçasıydı benim çocukluğumda kitap okumak. Hatta bunu daha önce birkaç yerde söyledim, annemle babam boşanırken. acayip nezih, böyle saygı çerçevesinde bir boşanmaydı, medeni bir şekilde. İşte ne bileyim, mesela araba, işte babam diyor ki sen de kalsın falan diyor. Annem böyle ya olur mu, adil olmaz, işte onu şöyle yapın falan diyor. Hani böyle büyük maddi şeylerde hiçbir sorun yaşamayan iki insan kitapları paylaşma konusunda birbirlerine girdiler. Böyle işte şöyle konuşmalar, işte ben onu 1900 bilmem kaç senesinde bilmem nereden aldım, benim kitap, o kitap benim falan. Öbürü de böyle
Ah.
aldın ama kaç kere okudun falan, benim daha çok hakkım falan diye, böyle çok çok komiklerdi. Dolayısıyla böyle bir kitaplarla çok iç içe bir şeyde yaşadım hakikaten. Dolayısıyla doğal bir dürtü olarak okumayı da, ya okula, ilkokula başlamadan önce öğrenmiştim zaten ve ilkokul 1'de özellikle insanlar okumayı öğrenirken ben en arkasında sınıfın acayip sıkılarak kitap okuyordum. Böyle işte ne okuyordum o zaman, herhalde Susam Sokağı'nın kitapları vardı filan, onları okuyordum böyle. Sonrasında da hep hayatımın içinde oldu. Yani aksini düşünemiyorum açıkçası. Yani ailem de beni çok tabii ki teşvik etti. Ama ben de onlardan çok talep eder oldum. Sürekli işte şu kitabı istiyorum, bu kitabı istiyorum falan filan diye. Dediğim gibi yani biraz görerek oluyor böyle bir şey. Kimse bana kitap oku demedi. Onlar okuyordu. Ben de aa bu iyi bir şey herhalde deyip ben de okumaya başladım gibi oldu yani.
Peki mesela film izlerken, dizi izlerken bir bağlılığın var mı aynı şekilde, yoksa hani kitap okumak daha mı farklı bir eylem senin için?
Öncelikle ben dizi izlemiyorum. Bayağı böyle bu 6-7 sene falan oldu herhalde. Bir şey gibi, yani karar alıp yaptığım bir şey bu. Çünkü bir noktada şöyle oldu. Yani insan hem çalışıp işte hem biraz sosyalleşip hem sinemayı takip edip hem kitap okuyup hem dizi izleyip, yani bunların hepsini layıkıyla yapabilmek mümkün değil. Bazılarından vazgeçmek gerekiyor hayatta gibi bir şeye vardım. Çünkü bir sürekli bir şey, FOMO içinde yaşıyordum. Onu da yapamadım, bunu da yapamadım, o da var falan. Ve böyle bir kafamda süzdüğümde bunlardan en vazgeçilebilir olanı diziler gibi geldi. Yani izlerken çok keyif alıyorum, tamam, ama sonrasında bir iz bırakmıyor sanki bende gibi bir duyguyla. O sırada izlemekte olduğum diziler vardı. İşte ne bileyim Game of Thrones falan devam ediyordu. Dedim hani bunları bitireceğim tabii ki gittiği yere kadar, ama yeni hiçbir diziye başlamayacağım dedim. Çok zordu ilk başta, çünkü böyle acayip şey, hakikaten böyle bir bağımlılıktan şey yapar gibi, insanlar konuşuyor falan, of çok da iyi gözüküyor falan diye, ama yapmadım. Şimdi artık hani aramıyorum da, çok uzakta kaldı benim için çünkü. Tabii böyle arkadaş sohbetlerinde falan biraz babaanne gibi olduğum oluyor. Böyle hani hiçbir fikrim yok konuşulan şeye dair filan, filan diye dinliyorum. Ama barıştım bununla. Diziyle ilişkim yok, bitti, bıraktım yani. Ve çok iyi geliyor bana o. Ve özgürleştirici bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de çünkü onun böyle bir takvimi var ya, o da şey böyle hani tamamen kitap okumak kendi insanın kendi ritminde yaptığı bir şey. Sinema ile ilişkim de yani... Akşamları bana bir soru, hani ne yapalım şimdi diye sorulduğunda her zaman ilk tercihim kitap okumaktır. Ama tabii kitap okumak çok bireysel bir şey ve bir noktadan sonra böyle hani özellikle, yani ne bileyim atıyorum bir arkadaşınızla, mesela diyelim ki bir arkadaşım bende kalıyor yurt dışından gelen. Yani bu kolektif bir eylem değil, hani beraber bir şey yapamaz hale geliyorsunuz bir noktada, ya da erkek arkadaşımla. O tür durumlarda tamam, peki film izleyelim o zaman diyorum ikinci tercih olarak, bir ortak aktivite olarak. Ama sinemayı genelde ben film ekimini ve İstanbul Film Festivali'ni, ya yani orada mesela böyle hakikaten mailime bir out of office kurup, gerekiyorsa kitaplardan da uzaklaşıp böyle bir maraton gibi, işte bir hafta 10 gün kendimi kampa alıyorum. Neredeyse yılın bütün şey filmlerini o iki festivali sıkı takip ederek yakalamak mümkün oluyor zaten. O şekilde sinemayla ilişkim. Genelde orada böyle bir depolayıp sonra devam ediyorum. Ara ara işte Mubi'ye vesaire gelen bir şeyler olursa izliyorum. Öyle.
Peki bireysel bir eylem olarak tanımladın ya kitap okumayı. O soru aklıma geldi. Kendi kendine daha mı çok zaman geçiriyorsun diğer insanlarla olduğundan, ve bunun hayatındaki karşılığı nasıl duygusal olarak?
Ya ben Yani acayip asosyalim. Öyle böyle değil. Yani gerçekten böyle şöyle söyleyeyim. En yakın arkadaşlarımdan biri mesela Elvan. Yürüyerek 15 dakika mesafede oturuyoruz kendisiyle. Ve ne bileyim mesela 5 ayda bir, 6 ayda bir falan görüşüyoruz yüz yüze. Benim yakın arkadaşlık şeyim, yani şöyle çok sık konuşuyoruz, bütün gün mesajlaşıyoruz, birbirimizin hayatındaki her şeyden haberdarız. Ama fiziksel görüşme yok bende yani. Hani o fiziksel yalnızlığa çok ihtiyaç duyuyorum ve bunu neyse ki kabul ediyor, etti arkadaşlarım. Ya da mesela şeydir, ya şöyle şakalar yapılır bana, mesela tatile gidiyoruz işte arkadaşlarımla, deniz tatiline mesela. İşte oturuyoruz birkaç saat, ne bileyim, deniz kenarında sohbet ediliyor vesaire falan. Mesela şöyle denir: Eylül, yani tam 2 saattir tek başına bir şey yapmadın. İyi misin? Bir şey var mı? Yani kendini nasıl hissediyorsun? Bir sorun mu var falan diye. Çünkü hakikaten ben böyle şeyimdir, hani böyle birden yerimden kalkıp arkadaşlar ben azıcık gidiyorum falan deyip kitabımı alıp uzak bir yere gidip işte atıyorum üst kata, yan şeye, bilmem ne. Hakikaten yalnız vakit geçirmeye ciddi bir, yani hakikaten ihtiyaç gibi. Şeyi biliyorum mesela, 2-3 günün tek başıma kalamadığımda şu veya bu sebeple bir tür böyle anksiyete gibi hissediyorum ben onu. Sinirli falan oluyorum. Belki de sağlıksız bir şey bu, bilmiyorum ama sonuçta şey, böyle benim şeyim. Yalnızlığa çok ihtiyacım var. Yani sosyalleşmek hakikaten benim için böyle o ihtiyaçlar piramidinde bayağı aşağılarda duran bir şey. Yani böyle yeterince kitap okuduysam, yeterince yalnız kaldıysam, işte işlerimi yeterince işte toparlayabildiysem, o zaman böyle biriyle mi görüşsem şimdi gibi bir duygu geliyor yani. Sıralamada bayağı geride. Ya ben mesela çok son olarak şunu söyleyeyim. Pandemide mesela 3 hafta falan hiç evden çıkmadığım oldu. Ama hiç, yani bakkala dahi gitmemek şeklinde. Ve böyle aşırı mutluydum. Yani Allah'ım, sokağa çıkmamak için, kimseyle görüşmemek için çok meşru bir sebebim var. Kimseye yalan söylemem, kırıcı olmamaya çalışmam gerekmeyecek. Ne kadar güzel bir konfor falan diye yaşadım. Ve hakikaten de şeydim, işte bir arkadaşım onu diyordu. Yani pandeminin psikolojisine iyi geldiği tek insansın. Nasıl, ne kadar neşelisin falan diye. Böyle böyle işte.
Kitaplar sanki böyle senin hayatına hep eşlik etmiş aslında. Farklı farklı dönemlerle eşleştirdiğin kitaplar da vardır, hem istemsizce hem bilerek eminim. Nasıl bir, ya bir kalkan mı, bir koruma kalkanı mı senin için, veya ya nasıl bir hissiyat oluyor sen oturduğunda bir kitabın başına, yalnız kaldığında ve kendi dünyana girdiğinde, tırnak içinde, nasıl bir var onun senin için, ne oluyor o anda?
Ya bir kere hakikaten işte dediğim ya az önce, böyle meditatif bir şey diye. Yani beynimi, ya benim böyle beynim çok şey, sürekli olarak şey olarak çalışır. Bir sonraki adımları hesap etmek üzere böyle acayip efektif olmaya programlı bir beynim var ve aynı anda bir sürü şey, mesela şöyle hani. Mesela ayağa kalkıyorum, mutfağa gidip kahve yapacağım mesela. Kafam otomatik olarak şunları şey yapıyor: kahve makinesinin düğmesine basayım. O sırada o ısınırken aradaki 25 saniyede gidip mesela tuvalete girebilirim. Sonra kahve olurken ki 55 saniyede de gidip lokmayı severim ve bu sayede böyle çalışıyor beynim. Yani bunu bilmeden yapıyorum. Otomatik olarak hep böyle şeyi doldurmak üzerine. Dolayısıyla çok yorucu aslında kafamın içinde olmak. Ya mesela şeyde de aşırı programlamak, mesela bir hafta sonra bir şey yapılacak, onun bilmek isterim saat kaçta ve nerede olacak, yani bir şey değişmeyecek işte, o gün 7'de yemek yiyeceğiz, nerede yiyeceğimizin çok da bir önemi yok işte mesela, ama ben onu sürekli şey üzerine, beynim böyle çalışıyor, dolayısıyla boşaltmaya ihtiyacım var. Mesela ben puzzle yapmayı da çok severim. O da aynı şekilde çok kafamı boşaltmamı sağlayan bir şey. Böyle bir şeye odaklanmak, sadece ona odaklanmak. Kitap okumakta da öyle. Bir kere şey, nasıl söyleyeyim? Neyle karşılaşacağımı bilmiyor olmanın şeyini çok seviyorum. Bir kitap benim neremi açacak, belki canımı yakacak, belki tamir edecek, belki huzursuz edecek okuduğum şey beni. Ama sonuçta yeni. Yani o şey sürekli bir macera yaşamak gibi geliyor. Her yeni kitaba başlarken böyle bir duygu, hani hadi bakalım bakalım ne yapacağım bana şimdi falan diye. Böyle şey gibi bir tür sürekli birileriyle date çıkmak gibi aslında yani. Büyük bir sürpriz bekliyor olabilir orada beni. Böyle o tarafımı çok doyuruyor. Bu anlamda çok zenginleştiren bir şey olduğunu düşünüyorum bu kadar okumanın. Tabii ki bir sürü aynı dating gibi hakikaten ya. Çok sık hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Böyle çok sık aa işte buldum süper ya bu deyip sonra terk ediliyorsunuz, kitap kötü bitiyor mesela filan. Ya böyle ama sonuçta şeye çok gebe bir şey. Bir de bir sürü şey öğrenmek. Yani o büyük bir açlık duyuyorum ben bir şeyler öğrenmeye dair. Bunu sağlıyor olması, hiç bilmediğim yerler, acayip hikayeler, tuhaf gelenekler falan, bu kitaplardan bunları öğrenmek mümkün. O yüzden heyecanlıyım ben. Yani benim için hani bu kadar kitap okudum, hani bir noktada bu ilişkinin şey olması gerekir. Yok, benim temel duygum kitaplara dair hala heyecan. Çok heyecanlanıyorum. Acaba ne olacak falan diye. Böyle bir şey sanırım.
Mesela bu söylediğin şeyin bendeki karşılığı şu: ben korkuyorum. Ya korkuyorum da zaten bir şey derken de okurken de. O senin hani beklenmediğin, heyecanlı olarak tanımladığın şey bende bir korku unsuru. Çok kez kitap kapatmışlığım var ilk sayfalardan. Sadece beni tetikleyecek bir konuyla karşılaştığım. Mesela bunu nasıl yeniyorsun? Yani hani sen, yani günlük hayatın içerisinde bir de sürekli olarak hani hızlı da okuyorsun diye tahmin ediyorum. Ile o beklenmedik şeyle tanışma anları senin için hani bir haftada birden fazla kere bile oluyordur. Hani onu mesela hani korkmuyor musun? Nasıl çıkacağım ben bu duygun? Hani seni soktuğu duygudan çıkamam mı korkusu oluyor mu hiç?
Oluyor. Ya bunu çok somut şey olarak yaşadım. Bundan 3 sene önce 2020'de o dönemki erkek arkadaşımı kaybettim ben kanserden.
Başın sağ ol.
Teşekkür ederim. Ve çok tabii çok çok çok zordu. Hayatımın ilk büyük yasıydı. O zaman 3 ay hiçbir şey okuyamadım ve bu böyle herhalde 15 yaşımdan beri falan ilk defa başıma gelen bir şeydi. Tam olarak tarif ettiğin gibi somut bir korku duyuyordum. Yani böyle kitaplara baktığımda içimde böyle bir korkunç bir kaçma arzusu beliriyordu. Yani bana zarar vereceksiniz gibi. Çünkü o kadar hassastım ki her duyguya, yani mutlu bir şey okumak da içimi mahvedecekti. Çünkü mutlu hissetmiyordum. İşte ölüme dair bir şey okumaktan zaten ödüm kopuyordu, karşıma ne çıkacak diye falan. Ve bayağı böyle bir çok gerçek bir korku ve endişeyle geçirdim 3 ayı. Oyun oynadım. PlayStation o dönemde hayat kurtarıcıydı. Böyle tamamen kendimi bıraktım, sürüklendim. Ama sonrasında yani tekrar, yani uzak duramayacağım bir nokta geldi ve bayağı gerçekten korkarak böyle nefesimi tutarak filan başladım okumaya. İlk okuduğum kitap da Unutmanın Genel Teorisi isimli bir romandı. O zamanlar böyle bir unutmaktan çok korkuyordum onu. Hani insan öyle şey oluyor, sonra geçiyor. Yani ya sesini unutursam, ya işte bakışını unutursam ne olacak falan diye böyle uzaklaşıyor gibi oluyorsunuz. O kitap o yüzden beni çekmişti. Hani belki bir şey bulurum diye. Mesela o zaman o şeyi hatırlıyorum ve evet, mahvoldum yani okurken. O kitapta da ölüm vardı çünkü. Ama bir taraftan da sağaltıcı bir tarafı olduğunu da fark ettim. Çünkü içime, yani içimdekini dışarı atmamı sağladı belki de. Yani öyle bir şey. Başka birinin yaşadığı duygu üzerinden insan kendi duygusunu da keşfediyor ve dışa vuruyor. İşte ağlıyorsunuz vesaire. Böyle bir, hani öbürünün bir tür kaçınma hali olduğunu aslında, yani kitaptan kaçarken kendi duygumdan da kaçtığımı Çok zorluyor zaman zaman yani bazı kitaplar. Hakikaten böyle durup böyle nefes alma ihtiyacı hissettiğim oluyor. Ama onu da seviyorum. İnsan yaşadığını hissediyor büyük duygular hissedince. Öyle bir şey.
Bugün nasılsın mesela? Yani yazla ilgili bir kitap okuduğunda veya başka bambaşka hayatının başka bir dönemiyle ilgili de olabilir. Tetikleyici olabilecek bir şey okuduğun zaman nasıl tepkilerin gelişiyor duygusal anlamda?
Ya tabii ruh halime göre çok değişiyor ama yani tabii ki çok var böyle yani ne bileyim insanın kendini daha kırılgan hissettiği dönemler oluyor. İşte yas dönemi zaten bunlardan biri ama onun dışında da ne bileyim ben bir arkadaşınız kalbinizi kırmış olabiliyor. Bir şekilde işle ilgili bir şeyden ötürü kendinizi başarısız ya da yetersiz hissediyor oluyorsunuz ya da ne bileyim bir işte bir romantik flört hayal kırıklığına uğratmış oluyor insanı vesaire. Şu veya bu sebeple insanın böyle anne karnına dönmek isteyecek kadar zayıf hissettiği zamanlar oluyor. O zamanlarda tabii ki çok daha şey oluyorum, açık oluyorum tetiklenmeye. Ve bazen çok zorlandığım oluyor ama işte o da bir şey yani böyle insan acı çekerken ya da işte korkarken ürkerken daha da bir duyarlı oluyor ve okuduğum şeyler daha çok nüfuz ettiği için o endişe yani o şekilde onu oradan kendime öyle demeye çalışıyorum. Hani bu kötü bir şey değil şu anda şey duyargaların çok açık o yüzden sana bunu yapıyor. Yani bir bak bakalım ne olacak şimdi? Çok hani çok içinde duramıyorsan kapatırsın. Bu da öcü değil yani. Okumazsın, olur biter gibi bir duygu. Ve aslında duyargalarımın açık olmasının da böyle daha çok duyguyu emmemi sağlaması hoşuma gidiyor. Çünkü sonrasında o akut endişe ve kaygı halinden çıkacağım ama o emdiğim duygular bana kalacak ve ben onlardan bir şey yapacağım içimde gibi bir şey yani öyle diyebilirim.
Yani geçeceğini bilmenin tesellisi aslında.
Geçer yani her şey geçer bu en şey duygu böyle ben onu öğrendim yani yazsın o anlamda çok öğretici bir şey var yani böyle hakikaten şey gibi hissediyor insan. Sadece yas değil yani ayrılık acısında falan da olur bu. O da bir tür yastır zaten. Hani insan şey yapar. Böyle hiç bitmeyecek bu. Aman Allah'ım hayatım boyunca böyle hissedeceğim falan. Yo işte kitaplar onu da öğretiyor. Yani işte geçiyor tabii ki geçiyor. Pek çok şey geçiyor. Dönüşüyor biçim. Yani orada geçmekten kasıt hiç yaşanmamış gibi olmasını ummaksa öyle bir geçmek yok tabii ki. Zaten de öyle olmasın bence. Ne olacak ki bu kadar yaşadığımız şey hiçbir iz bırakmayacaksa niye yaşıyoruz? Tabii ki bıraksın yani kötü izler de bıraksın. Ama onu yani böyle bir insanın cebine koyup devam ettiği bir an geliyor mutlaka ki. O yüzden ne bileyim öyle işte.
O duyargaların açık olması hali işte kırılganlık kelimesini anımsattı bana. Kırılgan olarak hayatın içinde kalmaya çalışmak ve yaşamak bence de çok şey yani bir anlamda hani benim baktığım yerden bile hani hayatın bir amacı varsa o ona yakın bir şey olmalı. Çünkü hayatı full olarak deneyimlemek ve hani kendini açabilmek adına bir bütün olabilmek hayatın genel akışıyla. Ama şunu sormak istiyorum ki o halde kalmak için hayatın hani öyle yaşayan biri olduğunu anlıyorum anlattıklarından da hislerimden de. Mesela oradan günlük hayata geri dönüşlerde zorlanıyor musun? Mesela hani çok fazla açıldığın zaman diyeyim veya çok fazla başa çıkamadığın veya başa çıkmakta zorlandığın bir duygu geldiği zaman günlük hayatın, disiplinin onlar nasıl etkileniyor veya hani bunu dengeliyor musun?
Ya benim burada sanırım böyle bir hakikaten şeyim var. Böyle bir otomatik çalışan bir mekanizmam var. Mesela ben o yaz döneminde de çok çalıştım. Ya yani bir sürü insan müşterimin haberi olmadı yani benim ne yaşamakta olduğumdan. Çünkü devam ettim işlerimi yürütmeye. Çünkü bunun bana iyi geldiğini de fark ettim. Yani böyle bir hayat ben hayattayım. İnsan ona ihtiyaç duyuyor yani. Ben devam edebiliyorum. Yani o acıya yani kendimi bırakıp yaşadığım olmuştur. Pek çok başka acıda da. Hani insan ya acıyı böyle bazen hakikaten oturup çekmek gerekiyor. Şimdi bu acıyı bir çekeyim ben gibi bir şey ancak o şekilde mümkün oluyor. Ama bir taraftan da hani birazcık çektikten sonra rutinine tamamen dönmek olmasa da bir kısmını yapıyor olmak da büyük bir şey. Alt etme duygusu veriyor insana. Çok da şey olmadım, hala iyiyim mi hatırlatan bir şey oluyor. O yüzden kimi zaman kendimi zorlayarak, kimi zaman da işte o otomatik disiplinimle geri dönüyorum günlük hayata zaten. Hiç kopmadım. Ya bana terapistimin söylediği bir şey vardı. Çok hoşuma gidiyor bu. Senin mutlu olma kasın çok kuvvetli demişti bana. Ve bu böyle çok hoşuma gitmişti böyle ya öyle mi falan diye. Yani galiba öyle hakikaten bir biçimde hani kendime iyi gelecek şeyi bulmak ve onu yapmaya dair böyle bir kas gibi hakikaten bilerek yaptığım bir şey değil. O yüzden bir şekilde dönüyorum böyle çok büyük büyük kopuşlarım büyük buna yani hiç mesela depresyona hiç girmedim. Umarım girmem. Girersem de bakarız ne olacak diye falan. Bir şekilde o şeyi ilişkiyi şey tutuyorum. Otomatik yaptığım bir şey bu ama yani. Nereden nasıl öğrenmişim bilmiyorum. İçgüdüsel tamamen.
ilişkini sormak istiyorum bir de. Hayat boyu kendinle ilişkin nasıl değişti, nasıl dönüştü, nasıl evrildi bugüne kadar? Dönüm noktaları oldu mu böyle hatırında kalan? Yani hep böyle miydin? Muhtemelen değildin ama.
Ki yani kendimle ilişkim ya şöyle bir şey bir kere böyle ben kendime böyle şöyle işte az önce bahsettiğim kaybettiğim erkek arkadaşım Kaya bana şöyle bir şey demişti. O acayip kıymetli ve hiç unutmuyorum o söylediği şeyi. Böyle bir onun sağlığının görece iyiye gider gibi olduğu bir dönemde işte beraber yaşamaya dair böyle biraz konuşmuştuk yapılır mı bir noktada falan. Ben yalnız yaşıyordum ve çok mutluydum falan. O koşulları nedeniyle ailesiyle beraberdi o sırada. O öncesinde o da yalnız yaşıyordu. Şöyle demişti bana. Ya ben hani beraber yaşasak mutlu olacağımızı düşünüyorum ama senin ya kendinle bayağı bir ilişkin var demişti. Böyle hani Facebook tabiriyle in a relationship with yourself demişti hatta. Böyle hani sen yani aslında ikimizi birden idare ediyorsun. Hani beni de ona iki tane ilişkin var. İki paralel aşk ilişkisi yaşıyorsun sen aslında demişti. İşte sen kendinle sinemaya gidiyorsun, kendinle seyahat ediyorsun, kendinle yemek yiyorsun, kendinle kitap okuyorsun. Ve ben memnunum hani bu iki ilişki, iki kişiden biri olmaktan memnunum. Hiçbir problem yok benim için demişti. Eğer benim buradaki varlığım, beraber aynı evdeki varlığım senin kendinle ilişkini sekteye uğratırsa sen mutsuz olursun ve hepimizi bu ilişkideki herkesi çok mutsuz edersin. O yüzden sen düşün demişti. Çok hoşuma gitmişti onun bunu tanımlama biçimi. Yani ben kendimle ilişkimi hakikaten bu kadar böyle katmanlı bir şey olarak düşünmemiştim o bunu böyle söyleyene kadar. Ya tabii ki kendimle ilişkim çok biçim değiştirmiştir. Kendime tahammül edemediğim, sinir olduğum, öfke duyduğum çok dönem olmuştur filan. Ama yani dediğim gibi bu şöyle bir şey. Hani bir biçimde kendime iyi gelmenin yollarını buluyor. Ya ben kendime şu anlamda güveniyorum. Kendime zarar vermeyeceğime dair kendime güveniyorum. O anlamda bir güven ilişkisi var sanırım. Böyle hani biriyle yakınlaşmak öyle bir şeydir ya hani benim canımı acıtır mı diye korkunca yaklaşamazsınız filan. Ben kendime bu açıdan güveniyorum. Yani böyle bir bazen tabii ki hayatta ya ne yaptın Eylül yani iyi halt ettin falan dediğim çok şey oluyor. Ama yani tamam ya vardır bir bildiğin herhalde diyecek kadar bir şey duyuyorum. Bu tabii ki demek değil ki her şeyi mükemmel yapıyorum. Yok bir sürü şey de lan bunu böyle yapmasam daha iyiydi dediğim çok fazla şey var hayatta. Ama ya yani kendime özensizlik etmeyeceğime dair bir inancım var. Ettiğimde de hani kendini çok hırpaladın artık tamam dediğimde fiziksel olarak ya da duygusal olarak, o zaman da müdahale edebiliyorum herhalde. O yüzden şeyim, huzurluyum yani o kendimle olan ilişkimde. O sanırım o sayede böyle daha sakin olabiliyorum. Ama dediğim gibi bu yıllar içinde oluşmuş bir şey. Ve bence yalnız kaldıkça mümkün olan bir şey. Yani hayatınızda sürekli bir insan olunca, ama ilişki, ama yakın arkadaş, ama aile, sürekli iç içe olunca insan hakikaten tek başına kaldığında kendiyle ilişkisini derinleştirebiliyor. Yalnız seyahat etmek mesela, benim en çok hatırladığım seyahatlerim yalnız yaptıklarımdır ki çoğunu da öyle yaptım zaten. Yani kimsenin tanımadığı bir şey, sizi tanımadığı bir şehirde tek başınıza olmak, yani kendinden başka kimsen yok sana yoldaşlık edecek. Hadi bakalım. O duygu mesela bence çok çok öğreten ve zenginleştiren bir şey.
Evet, kesinlikle. Bir de ben senin dairedeki bir bölümünü izlediğimi hatırlıyorum. Evinin içini paylaştığın. Özen kelimesini kullandın ya, kendine özen. Mesela evinle ilgili de ki dairede genelde böyle bir tema var zannediyorum. Hani konuk olan herkes bir ölçüde evine ve dolayısıyla aslında kendine özen gösteren, bunu günlük olarak tercih eden, önceliklendiren ve koruyabilen insanlar oluyor bence. Oradan da öyle bir şey canlandı. Yaptığın işlere baktığım zaman hani sosyal medyayı kullanma biçimin bile hani çektiğin görseller, yaptığın işlere gösterdiğin hani titizlik vesaire, bir özen teması da yine sana dair çok öne çıkan bir şey. Kendin de söyledin, kendine özen göstermek. Bu senin hayatında genel olarak nasıl yer alıyor? Yani hani evet, kendine ilişkinden zaten bahsettik ve konu oradan açıldı ama bir de kendine özen göstermek diye bir şey var ya, ve herkes aslında bunu o kadar kolay yapamıyor. Belki biraz içten gelen bir şey de olabilir bu. Bunun konu hakkında ne düşünüyorsun?
Teşekkür ederim öncelikle. Yani ben hakikaten özenli olmanın hayatın, ya, özenli, incelikli olmak, nazik olmak, hoyrat olmamak, bunlar hakikaten çok şey, yani ya, hakkını vererek yaşayacaksak öyle yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama benim özenli olmaktan anlayışım, mesela ben mesela yani neredeyse hiçbir zaman makyajını silip yatan bir insan değilim mesela. Bu anlamda cildime çok özensiz davrandığımı düşünüyorum. Yani ah falan deyip böyle şey, üşenirim mesela. Yani böyle insanların işte özenli olmak, böyle bir takım reçeteler var ya işte özenli olmayı der. Mesela ben onların pek çoğunu uygulamıyorumdur muhtemelen yani.
Kendini uyguluyorsun.
Evet, ama bir biçimde de kendime şey yapacak şeyleri buluyorum herhalde. Bilmiyorum ya, özenli olmak, evet mesela evime özenirim. Çünkü böyle içinde yaşadığım şeyin, yerin güzel ve şey olmasını çok, bana çok iyi geliyor, çok besliyor yani. İnsanlara da, yakınıma aldığım insanlara da özenli davranmaya çalışırım. Beceremediğim, hoyratlık ettiğim şüphesiz çok oluyordur. Ama bilmiyorum ki, bu içten gelen bir şey sanırım ya. Yani böyle dediğim gibi, böyle bir takım formüllerle ya da işte öğrenilerek, yani en azından bir şeyi okuyup bunu yap, bunu yap, bunu yap gibi bir listeyle olabilecek bir şey değil. Çünkü insanın, ya birine şöyle bir şey, ben hani insanın birine iyi gelmesinin, bu biri kendisi de olabilir, en büyük böyle mutluluğu formülü olduğunu düşünüyorum. Yani birine iyi geliyorum, işe yarıyorum, kendime iyi geliyorum, kendime şey yapıyorum. Bu duygu çok şey bir şey. Bunun tadını alınca insan otomatik olarak zaten daha başka türlü yaşamaya başlıyor sanırım.
Kendinle o bağ kurunca yani.
Evet, ama o da böyle bir, bence bir formül yok. O yüzden o kişisel gelişimle derdim var yani. Sanki bir tane formül varmış ve onu uygulasak oluyormuş gibi değil. Onu insanın kendisini bulması lazım. Kendimizi dinleyince aslında biraz farkını arıyor. Yani kitap okudum, benim öyle oldu. Kitap okumak ne kadar iyi geliyor bana ya deyip onu arttırdım doğal biçimde falan. Öyle bir şekilde yolu bulunuyor. Yani bu manyak dünyada zaten herkesin böyle 9-6 çalışıp evlerine 8'de varıp ondan sonra kalan 3 saatlerini de iyi hissetmeye çalışarak geçirdiği bir dünyada çok zor işler bunlar yani. O yüzden kendimizi de biraz, yani bu kadar hırpalamamamız gerektiğini düşünüyorum bazen iyi hissetmek için.
Evet, yani sana iyi gelen şeyi yapmaya devam etmek aslında senin bir nevi iç pusulan olmuş.
Evet, yani bir de ben şanslıyım bence ki işte evden çalışıyorum. Yani bunu da tabii
O da senin tercih
hani
sonucu aslında.
öyle biraz öyle tabii hiç
Ve
kabul
emekli.
yani istemedim yani başka türlü bir iş başka bir yani ne bileyim bir beyaz yaka hayatı seçebilirdim. Seçmemeye çalıştım. Biraz risk aldım. Epeyce borca girdim falan bir sürü bir şeyler. Ama ne bileyim ben bilmiyorum. Yani şöyle iyi hissetme baskısı da çok yorucu olabiliyor da insanlar için. O yüzden onu da hatırlatmak zorunda hissediyorum bunları söyleyince.
Evet, yani hayatın sunduğu hislerin içerisinde kalmak bir ama bu sistemde diyeyim, bu kadar hızlı ilerlemesi gereken, tüketilmesi gereken şeylerin olduğu bir sistemde bu çok önerilmiyor aslında. Yani çok teşvik edilmiyor bir anlamda. Çünkü hayatın içinde kalmak, o duygudan çıkamamak, benim bile sorduğum sorularda alt metinde endişeler, demek ki benim de zihnimden geçen şeyleri de barındırır istemez. Yani hepsi bir bütün ama kesinlikle hayatın içinde kalmak aslında zaten doğanın ritmi gibi, daha doğal, daha olması gerektiği gibi. Ama bir o kadar da özellikle dayatılan bir sistem varken kolay da değil yine de.
Değil tabii yani böyle hani aslında işte hayvanlardan farkımız o bilinç zaten yani içgüdüyle davranamıyoruz yani bir toplumsal yaşamın şeyi ona müsaade etmiyor. İçimizden geldi ne bileyim ben işte acıkınca yemek yemiyoruz illaki bir saati bekliyoruz mesela şu saatte yenecek diyoruz. İşte uyumak istediğimizde uyuyamıyoruz vesaire yani hep bir şey var o yüzden insanın hani bir takım kurallara riayet ederken bir yandan da kendi sesini dinliyor olması çok zor bir şey. Mümkün olduğu kadar yapmaya çalışmak lazım. Yani bazen sadece durmak da çok iyi gelir insana.
Evet. Mesela arzularımız ve korkularımız tabii çok kolay manipüle edilebiliyor. Yani dünya onun üstüne kurulu aslında bir anlamda, tüm vesaire. O da bence çok uzaklaştırır. Yani insanın kendini dinlemesi derken benim için onun karşılığı mesela hani en basit haliyle arzularımı ve korkularımı duyabilmek. Bazen bana ait olmayan arzuları ve bana ait olmayan korkuları duyuyorum. O da benim tırnak içinde iç pusulamı şaşırtıyor mesela bir birey olarak.
Evet, kesinlikle öyle. Yani o arzular da korkular da çok manipüle edilebilir şeyler. Yani ne bileyim ben işte. Ama bütün sistem bunun üzerine kurulu işte. Yani bir şeyi aslında arzulamadığımız bir şeyi arzulamamız isteniyor ki satın alalım onu mesela en basitinden yani. Bütün zaten hani bu işte bütün bu reklamların falan en büyük şeyinin arzu ve korku olması, oraları çalıştıran şeyler. En çok davranışlarımızı değiştiren şeyler bu ikisi çünkü. Ama ki hakikaten dediğin gibi bize ait mi yoksa öğrenilmiş bir şey mi onu tespit etmek çok zor. Yani hatta bence mümkün değil işte.
Evet, koşturmacanın içinde. Ama bu da bir yol mesela bence.
Evet.
Son olarak bir de şeyi sormak istiyorum. 10 yıl önceki Eylül'e gitsek, desek bak şu an şöyle bir hayat yaşıyorsun. Hani kitaplarla ilgili işler yapıyorsun, bir programın var işte ve daha senin hayatına dair hoşuna giden gitmeyen bütün detayları bir göstersek, sence nasıl bir karşılık bulur onda? Nasıl bir iletişiminiz olur ikinizin arasında?
Aha, çok tatlı bir soru. Bence böyle aferin derdi diye düşünüyorum. Hakikaten bazen böyle hani insanın kendi yanağını okşaması gerekiyor ya diye yeterince yapmıyoruz. Ben bazen kendime bunu hatırlatmaya çalışıyorum hani iyi hissettiğim anlarda. İyi hissediyorsun çünkü işte kendine iyi gelen şeyi buldun, yaptın, mümkün kıldın. Aferin hani onu hakikaten şey yani 10 sene önce 10 sene önce bu zamanlar mesela şey dükkanı işte demi yeni açmıştık falan birkaç ay olmuştu falan. Hani muhtemelen o 10 sene önceki Eylül şu soruyu sorardı. Dükkanı batıracak mıyım? Yapamayacak mıyım falan diye.
Değil
Çünkü o zamanki kaygı. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Deme ne oldu peki falan diye.
Evet.
Anlatırdım ona. Ya dükkan iyi gitti ama bir noktadan sonra çok da iyi gitmedi şimdi açıkçası falan. Ama Olsun bak çıktın oradan filan diye. Muhtemelen anlamazdı o Eylül ya. Nasıl ya bir dakika ya ama dükkan falan diye böyle takıntılı bir şekilde. Çünkü o zaman böyle bütün varımı yoğumu koyduğum bir şeydi. Ama hakikaten eğer hani şu anki duygumu ona aktarabilseydim iyi, huzurlu ve dengede hissettiğimi bir aferinini alırdım herhalde diye düşünüyorum yani.
Çok güzel cevap. İnsan içindeyken tabii bazı şeyleri çok mutlak görüyor. Yani o kadar
Evet.
her anlamda yatırım yaptıktan sonra çok anlaşılır. Şu an
Her
için
şeyde öyle.
öyle. Yani
İlişkide de,
evet.
şeyde de öyle bir sanki şey aksi düşünülemez teklif dahi anayasanın işte değiştirilmesi teklif edilemez maddeleri gibi böyle ya. Yani. Öyle değil. Her şey biçim
Değişti.
değiştirebilir yani.
Kesinlikle. Eylül, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Muazzam keyifli bir sohbetti benim için.
Benim için de öyle.
kendini açtığın için de çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle hani aktı yani üstüme üstüme. Dinleyen herkese de öyle olacağını tahmin ediyorum. Çok çok güzel bir sohbetti gerçekten. Senin eklemek
Çok
istediğin
teşekkürler.
bir şey var mı?
Yok, açmamı sağladığın için de ben teşekkür ederim. İnşallah dinleyenlerin de böyle bir beraber düşünmemizi sağlayacak bir şeyler konuşabilmişizdir. Tekrar teşekkür ederim. Ayrıca da podcast'in adı muhteşem. Bunu da bir kez daha burada kamuoyu önünde söylemek istiyorum.
Çok teşekkür ederim.
Sadece yani ilk karşıma çıktığında da uf isme bak ya falan diye hissetmiştim. Çok memnun oldum bir parçası olduğum için. Tekrar teşekkürler.
Evet, temel hem altındaki felsefeye, hani kitaba dair de hem karşılığına ben kişisel hayatımdaki ve hepimizin hayatlarındaki çok inanıyorum. Oradan başlayan bir yolculuk işte bu da.
Çok güzel olmuş. Tekrar teşekkür ederim.
Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.